Ayrım 23, sayfa 233. Cinsel eylemleme. Şimdi seks istiyorum. Konuyu sekse bağlarsak, beni ofisine çağırıp oturmamı işaret eden patronum gözlerini gözlerime dikti. Ve geçen hafta içinde kaç kere seks yaptığımı sordu. Normalde bir haftada kaç müşteri ziyaret ettiği sorusuyla karşılaşması beklenen satış temsilcisi bir danışanım bana bir rüyasını anlatıyordu. Rüya bize kafasında işten çok seks olduğunu söylüyordu. Erkeklerin çalışırken seks düşündükleri doğrulamak için rüyalara ihtiyacımız olduğunu sanmıyorum. Ama elbette sevişirken de seksi düşünürler. Bir başka danışanım kendisine okumasını önerdiğim Erik Fromm'un Aşk Sanatı adlı kitabı kastederek bana gururla sonunda sevişme sanatını okudum demişti. Erkeklerin netice itibarıyla erkek olmadıklarında hiçbir şey oldukları yolundaki tezimi sunmadan önce seks konusunu toparlamama izin verin. Seksi sona bırakmamın nedeni tesadüf ya da dalgınlık değildi. Erkeklerin kafasında hemen her zaman seks olduğu yolunda kaçınılmaz klişeyle uğraşmayı erteleme niyeti de değildi. Daha çok erkeklerde cinsel eylemlemenin doğası gereği şimdiye kadar incelemiş olduğum 6 erkek özelliğinin yoğun bir özeti olduğu düşüncesine dayanıyordu. Aynı düşünce kadınlar için de geçerlidir. Çünkü cinsellik cinsiyet farklılıklarının nihai oyun alanı, biyoloji ve psikolojisinin gerçeklik ve fantazinin buluşma yeridir. Ama biyolojik, kültürel ve psikolojik faktörlerin bir araya gelmesi sonucu duygusal olarak dilsiz kalan erkeklerin psikolojilerini cinselleştirme eğilimleri daha fazladır. Özetlemek gerekirse, bazı danışanlarımın cinsel bozukluklarını ve düzenlerini eski fantazileri, düşünceleri ve rüyalarıyla birlikte ele alıp bunları duygusal kaynaklarına inecek şekilde inceleyecek ya da cinsellikten arındıracağım. Bu bakımdan eğer seksle ilgili bir şeyler okumak için önceki bölümleri atladıysanız hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Seks hariç her şey de seksle ilgilidir. Seks de. Neyse, nasıl ilgiliymiş görelim. Başlamadan önce erkeklerin cinselliği kadınlardan farklı biçimde yaşamasının muhtemel nedenlerini ortaya koymakta yararlı olabilir. Bilimsel bir tartışma havası yaratmaksızın bilimin burada bize çok yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Birkaç değişkenden söz etmeme izin verin. Evrim açısından bakıldığında erkeklerin üreme gündemlerini yalnızca daha fazla seks yaparak dişilerden çok daha fazla geliştirebilecekleri gerçektir. Dişiler ne yaparlarsa yapsınlar, bir seferde bir kereden fazla hamile kalamazlar. Kültürel açıdan bakıldığında psikiyatr Robert Stoller'ın da ortaya koyduğu gibi toplumumuzdaki erkeklerin cinsel anlamda yaramaz olmaları beklenir. Bu, kızlara kendilerini erkeklerden korumalarının erken yaşlarda öğretilmesinden de bellidir. Biyolojik olarak cinsel organlardaki önemli farklılıklar kadar hormonlarda da farklılıklar vardır. Örneğin, erkeklerin cinsel olarak uyarılması için genelde daha kısa bir süre ve o kadar doğrudan olmayan bir uyarı yeterlidir. Bu arada bu, özellikle genç ve tecrübesizken, yani erkeklerin, daha doğrusu erkek çocukların zihinsel malzemeyi cinselleştirme becerilerini geliştirdikleri dönem için özellikle geçerlidir. Başka türlü söylersek erkek çocukların ağır evrimsel, kültürel ve hormonal baskıların kontrolü altındaki cinsel tepkilerinin basitliği, duygusal çatışmalardan kaçmak ya da bunlarla başa çıkmak için güçlü bir ödül olan uyarılma ve orgazmın peşinde koşma olasılıklarını arttırır. Fiziksel olarak istismarcı, duygusal olarak istikrarsız ve anne babanın düzenli aralıklarla ortadan kayboldukları bir aile ortamında yetişmiş olan bir danışanım bunun basit bir örneğidir. Bu danışanım 6 yaşından itibaren yalnızlık ve umut duygularıyla sürekli ereksiyon halinde olduğunu hatırlıyordu. Ve ergenlik çağını evde veya havuzda her zaman çıplak ve sertleşmiş halde ümitsizce birisinin kendisine dokunmasını beklediği bir keresinde yaşlı bir eşcinselin soyunma kabininde kendisine mastürbasyon yapmasına izin verdiği bir dönem olarak anımsıyordu. Sevgi açlığını böylece cinselleştirmesi, onu depresyona eğilimli birçok erkeğin paylaştığı bir yola sokmuştu. Yetişkin bir adam olarak cinselliği Prozac'la karıştırıyor, neredeyse antidepresan kullandığı güzel kadınların sıcak ve küsnül bedenlerinde kendisini kaybediyordu. Utanç. Times Sugar'ı yeniden ziyaret etmek. Şirketimde birkaç ay önce Times Sugar'ın bölgesine taşınma konusunu ele almaya karar verdiğinde inceleme komitesinde gönüllü olarak yer almak istedim. Ortaklarla daha yakın çalışmanın benim için iyi olacağını düşünüyordum. Birkaç hafta önce taşınmaya karar verildi ve raporu yazmaya gönüllü oldum. Bunu söylüyorum çünkü raporu bu hafta sonu bitirmiş olmam gerekiyordu ama hiç başıma gelmeyen bir şey oldu. Ve kilitlenip kaldım. Kahrolası şeyi yapamadım ve bu yüzden berbat bir hafta sonu geçirdim. George New York'ta bir şirkette çalışan, gayretli, çalışkan, genç bir profesyoneldi. Akıllı ve algılaması güçlü biri olarak bilinçsiz güdülerini benimle birlikte düşünüp inceleyen bir yardımcı terapist gibiydi. Ama bu özel konuda netleşmiyor ve kendini ifade edemiyordu. Raporu neden yazamadığını anlamıyor ve aslında anlamaya da çalışmıyordu. Sonra başka bir şeyden söz etmeye başladı. Ben de raporu işle ilgili değil, iş dışı bir mesele olduğu için önemsediğimi varsaydım. Birkaç görüşme sonra George bir rüyasını anlattı. Rüyasında porno bir kanalı izlerken kız arkadaşı içeri giriyordu. Kumandayı kapıp kanalı değiştirmeye çalışıyor ama kumanda çalışmıyordu. John parmağını deliler gibi yatağa bastırırken uyanmıştı. Rüyayı yorumlarken biri Katolik okuluyla, diğeri ailesiyle birlikte yıllar önce izlediği, içinde cinsel bir sahne olan bir filmle ilgili görece önemsiz iki anısını hatırladı. Görüşme derinleşip uzak çağrışımlar kurulmaya başladıkça George mesafeli ve düşünceli bir havaya büründü. Bunun rüya ile ilgisi olduğunu sanmıyorum ama kim bilir. Önceki gün işten sonra Times Sugar'da bir yere gittim. Striptiz yapan kızların deliklerden gözetlendiği o şovlardan birine. Durakladı ve benden tepki alamayınca ekledi. Ama bu çok da önemli değil. Kendini nasıl hissettin diye sordum. İyi hissettim dedi. Bunu benimle konuşurken ne hissediyorsun diye sordum. İyi hissediyorum diye cevap verdi. Kısa bir sessizlikten sonra neler oluyor? Böyle kesik kesik konuşmak hiç de senin tarzın değil dedim. Eh dedi. Sanırım biraz utanıyorum. Çünkü beni yargılayabileceğinizi düşünüyorum. Belki de bunun ahlaki olarak yanlış olduğunu düşünüyorsunuzdur. Sonra o gecenin özel bir kabinde gösterisini izlediği kızın göğüslerini okşayarak, ona sarılarak ve pantolonun içine boşalarak noktaladığını anlattı. Görüşmede rahatsız edici bir şekilde şu sözlerle noktaladı. Böyle doruktayken bunu yapmaktan nefret ediyorum dedi. Gülerek ama bitirmek zorundayız. Danışanım da güldü ve gitmek üzere ayağa kalktı. Bir sonraki görüşmede George bu ve benzeri yerlere daha önce de birkaç kez gitmiş olduğunu açıkladı. Bu ziyaretlerinden utanç duyduğu, seksten söz ederken birçok erkeğinkiyle tutarlı olan konuşma tarzından da anlaşılıyordu. Belirsizlik, ani suskunluklar, konuşmanın kesilmesi, dolaylı imalar, duyguların inkarı, kapalı ve karışık ifadeler. George'un utancının daha ince bir göstergesi de olan Times Sugar itirafından dolaysız ve neredeyse tesadüfü olmasıydı. Evet, erkekler seksle ilgili utançlarından utanç duyarlar. Son olarak ziyaretleriyle ilgili olarak kendisini kötü hissettiğini inkar ederek ama bundan dolayı onu yargılayacağımdan korkarak utanç duygularını bir başkasına yansıtması da söz konusuydu. George'un Times Sugar'ın şirket için uygun bir yer olduğunu sonucuna varan bir rapor yazmamasının nedenini görmek artık daha kolay olmalı. Bunun kendisi için uygun bir yer olmadığını düşünüyordu. Onu tesadüfen yaptığı itiraftan önce bu konuyu benimle tartışmaktan alıkoyan bütün bu meseleden duyduğu utançtı. Cinsel konularda utanç duymadan itirafta bulunmak terapide terapi dışında da erkeklerin en büyük dertlerinden biridir. Aslında George cinsel utançtan kaçınmaya yönelik nafile bir girişimde dolaylı ya da şifreli bir dile başvuran ilk ve son danışanım değildi. İşte bazı örnekler. Bazı cinsel endişelerim var. Tercümesi, sertleşemiyorum. Bazı cinsel endişelerim var. Tercümesi, erken boşalıyorum. Bir kadına yaklaşmak benim için çok zor. Tercümesi, sertleşemiyorum. Çok içki içtiğimi düşünmeye başladım. Tercümesi, sertleşemiyorum. Anlatamayacağım kadar korkunç bir rüya gördüm. Tercümesi, erkeklerle ilgili cinsel fantezilerim var. Kadınlara bayılıyorum. Tercümesi, seks bağımlısıyım. Yaşlanmakla ilgili bir sorunum olabilir. Tercümesi, yalnızca 16 yaşındaki kızlar ilgimi çekiyor. Seks ve aşkı nasıl birleştireceğimi bilemiyorum. Tercümesi, sert seksi seviyorum. Karım denemekten hoşlanmıyor. Tercümesi, yalnızca onu bağladığımda boşalabiliyorum. Bu örneklerden anlaşıldığı ve ikinci bölümde de gördüğümüz gibi erkekler genelde incinebilir olmaktan, başaramamaktan ve geleneksel anlamda normallik olarak algıladıkları şeyden saptamaktan utanç duyarlar. Bu yatak odasında donanımları iyi kontrol edememekten, bir sevgili olarak iyi iş yapamamaktan ve misyoner pozisyondan farklı bir pozisyonun fantezisini kurmaktan duyulan utanç şeklini alır. Bir süre tartıştıktan sonra danışanım George'un cinsel maceraları için para ödemek zorunda olmaktan utanç duyduğu ortaya çıktı. Ona göre bu, cinselliğini kontrol edememesinin en önemli kanıtıydı. Aynı zamanda tecrübesine dokunaklı, incinebilirliği ve pornoglif, olgun, sağlıklı cinsellik denen şeyden sapma yanlarından da utanç duyuyordu. Ama elbette bütün erkeklerin cinsel haz için bir şeyler ödediği, cinsel ümitsizliklerinin aslen dokunaklı, cinsel ilgilerinin de esas olarak pornografik olduğu ileri sürülebilir. Aslında çoğu erkek, çoğu cinsel karşılaşmada belli ölçüde cinsel utanç belirtisi gösterir. Sözcüklerden çok ellerini kullanmaları, belli bir pozisyonu almak için sessizce hareket etmeleri, neleri olduğu sorulduğunda yok bir şey demeleri, bir şeyin tadını çıkarmak için çılgınca çaba harcamaları, asabi ve kendilerini aşağılayan espriler yapmaları ve diğer kişinin sevişme tekniğini veya bedenini eleştirmeleri utançtan kaçınma amaçlı kaçış manevralarının bilinen örnekleridir. İkinci bölümde erkeklerin utanç duvarını yıkmakta kullanılabilecek bazı terapi tekniklerinden söz etmiştim. Bunların hepsi cinsel utanca da uygulanabilir. Erkeğinizin sizinle seks konusunda açık açık konuşmasını istiyorsanız yapabileceğiniz tek ve en önemli şey kendi cinselliğiniz konusunda rahat olmanız ya da en azından bu konuda konuşacak kadar rahat olmamanızdır. Bir danışanın bir keresinde bana seks hakkında konuşurken oldukça rahat göründüğümü söylemişti. Onunla konuşurken elbette rahattım. Tartıştığımız benim seks hayatım değildi ki. Aslında terapideki bu sınırlar terapisti kendi cinsel sıkıntılarını dışa vurmaktan korurken danışanlarının açılmasına yardımcı olma çabalarında dezavantaj oluşturur. Bir başkasının seks konusunda konuşmasına yardımcı olmak için kendi cinselliğinden söz etmek diye bir şey yoktur. Alternatif yaşam biçimlerine karşı açık fikirli olmak, ayrıntılı sorular sormak, yargılamadan dinlemek, sessizliği kabullenmek ve bozmak için mizaha başvurmak da herkesin kullanabileceği doğal tekniklerdir. Bazı erkekler utanmazlar. Bu erkekler sanki anayasal bir hakmış gibi tatmin bekleyerek eşlerinin isteklerini umursamadan bütün kaprislerinin yerine getirilmesini talep ederek ve eşlerinin bu konudaki isteksizliklerini eleştirerek utançlarını onlara yansıtır. Dolayısıyla da bunları yapmak istemedikleri için kendilerini cinsel olarak baskılanmış ya da anormal hissetmelerine neden olurlar. Bu erkekler biraz utansalar fena olmazdı. Ne de olsa cinsel utanç o kadar da kötü bir şey değildir. Hiçbir şey değilse bizi uygar kılan şeyin parçasıdır. Duygu yokluğu. 2001 uzay yolu macerası. Eğer utanç bir başka şeyi başka birisinden saklamakla ilgiliyse duygu yokluğu da bir şeyi kendinden saklamakla ilgilidir. Cinsel olarak ifade edersek duygu yokluğu erkeklerin sevişmeye mekanik ve hedefe yönelik yaklaşımlarında sık sık kendini gösterir. Evlilik terapisine gelen birçok kadın kocasına veya erkek arkadaşına sevişirken gerçekten yanımda olduğunu hissetmiyorum der. Üçüncü bölümde erkeklerin hissetme konusundaki isteksizliğinin duygu yokluğu her şeyden önce bir kadının içinde kaybolma korkusundan kaynaklandığını gördük. Bu korkunun aynı zamanda bir arzu da olduğunu da ve bu ikiliğin benim erkeğe özgü güvensizlik dediğim şeyin özünde yattığını da gördük. Bir kadının içinde kaybolma arzusu cinsel olarak erkeklerin kadının bedeninin içine girebilmek için harcadıkları sürenin uzunluğunda açıkça görülür. Çatışmanın öteki yüzü olan korku ise çoğunlukla daha bilinçsiz olduğundan daha az fark edilir. Yine de yaygın olarak görünen tak fişi bitir işi yaklaşımından daha ender görülen dişli vajina durumuna vajinanın içindeki dişlerin ilişki sırasında penisin üzerine kapanacağına dair inanç, bu korkuyu yansıtan toplumun az çok onayladığı çok geniş bir davranış ve tavır yelpazesi vardır. Bir danışanım ilişkilerinin ilk 1-2 ayında kız arkadaşı tarafından müthiş uyarılıyordu. Ama sonra kız arkadaşı onu daha çok görmek istediğini söylemeye başladığında ona duyduğu çekim azalmaya başladı. Kızın çok geçmeden nişanlanmak istediğini ima etmeye başlaması işleri daha da zorlaştırdı. Ama baş aşağı giden seks hayatlarını canlandırmak amacıyla bir gün korunmadan sevişmeleri ilişkilerin kaderini belirledi. Kızın hamile olması, anne olacağı düşüncesi, danışanımının istediğini tamamen yitirmesine yol açmıştı. Ne yazık ki çekici, hatta aşık olunan bir kadına karşı bu tür bir istek kaybı psikoterapide gören birçok erkeğin ortak sorunlarından biridir. Cinsel isteksizliğin diğer biçimlerini erkeklerin arzularını sınırlama tarzlarında görülebilir. Bazı erkeklere yalnızca ufak tefek veya genç kadınlar çekici gelir. Böylece bilinçsiz bir şekilde kendilerini bedensel olarak ezilmekten korurlar. Bazıları yalnızca kendi zihinlerinin ardından yeterli duygusal alanı koruyarak bir kalkan ya da set gibi kullanma olanağını veren bombaları ya da entelektüel olarak kendilerinden geri kadınları çekici bulurlar. Diğer bazıları da kendilerini çok fazla yakınlıktan korumak amacıyla kadın bedeninin yalnızca bazı kısımlarını çekici bulurlar. Son olarak bir de yalnızca kişinin diğerinin içinde kaybolma ihtimalini sınırlayan cinsel faaliyetlerde uyarılanlar vardır. Örneğin oral sekste kişi diğer kişinin bedeninin yalnızca küçük bir kısmı ile ilgilidir. Benzer bir şekilde köpek pozisyonunda sarılmak mümkün değildir. Bu tema üzerinde daha bireysel çeşitlemeler vardır. Örneğin üniversite öğrencisi olan bir danışanımın bir miktar cinsel tecrübesi vardı. Ama dini nedenlerden dolayı evlenmeden seks yapmamaya yemin etmişti. Yine de rüyalarında bile bol bol cinsel rüya görüyordu. Tam girmeden önce mutlaka bir müdahale veya bölünme olduğunda hiçbir zaman işi bitiremiyordu. Bir rüyasında çağrılmadan gelen ve hiç de uyarıcı olmayan terapistini beni koltukta otururken görmüştü. Sonunda bunun yalnızca dini bir mesele değil, yakınlaşma korkusu da olduğu ortaya çıktı. Bu rüyaların daha yaşlıca bir baba figürünün de olaya katılmasıyla destekleyen Freud'cu yorumu danışanımın ilişkide bulunma korkusunun ödipal bir korku olduğudur. Anneyle yatmak için duyulan bilinçsiz istek, baba tarafından cezalandırılma ve itiş edilme korkusuna yol açmaktadır. Bu yoruma göre danışanım ilişkide bulunmaktan kaçınmaktadır. Çünkü penisini kaybetmekten korkmaktadır. Oysa daha derin olan yorum kaçınma nedeninin kendisini kaybetme korkusu olduğuydu. İlginç bir şekilde danışanımın geçmişi her iki yorumu da destekler nitelikteydi. Babası o ödipal dönemin zirvesindeyken ölmüştü. Yani danışanın bir çocuk olarak babasının onu cezalandıramayacağını ve aslında arkadaşı olduğunu görme fırsatını bulamamıştı. Ve aşırı korumacı olan annesi kocasının ölümüne tepki olarak tek çocuğuna can simidi gibi sarılmış, danışanımı ondan ve sonraki kadınlardan duygusal bir alan koparmak için sürekli mücadele etmek zorunda bırakmıştı. Erkeklerin kendilerini yakınlaşma duygularından kurtarmak veya uzaklaştırmak için başvurdukları en makbul yollardan biriydi. Kadınları nesnelleştirmektir. Örneğin erkekler sık sık gerçek kadınlara pornografi nesneleri gibi davranarak daha uyarıcı olmaları için üzerlerine şunu ya da bunu giymelerini isterler. Bu belki de birisinin seksi görünmesini istemesinin bir uzantısıdır. Ama bana göre erkeklerin kontrol edebilecekleri zihinsel fotoğraflar yaratarak kendilerini kadın cinselliğinden koruma eğilimleriyle de ilgilidir. Bu kişinin gerçek seks hayatını görsel olarak zenginleştirmesinin yalnızca geçici bir süre işe yaramasının nedenlerinden biridir. Gerçeklik zihindeki fotoğrafa duyduğu anda erkek çoğunlukla yeni ve daha iyi bir fotoğrafa ihtiyaç duyar. Ne yazık ki bazı erkekler için zihinsel fotoğraf bile yeterince iyi değildir. Bir danışanım genç yaşta bir trafik kazasında anne ve babasını kaybetmişti. Bu onu öylesine yıkmıştı ki bir yetişkin olarak bile herhangi bir şey hissetmekte güçlük çekiyordu. Cinsel olarak bir kadınla ilişki kurmaktan kaçınmakla birlikte yolda çekici bir kadın gördüğünde daha sonra evde mastürbasyon yaparken kullanmak üzere söz konusu kadına zihinsel fotoğrafını çekerek bu fırsatın tadını çıkarıyordu. Eve getirdiği fotoğrafın solduğu ve bu nedenle uyarılmadığı durumlar dışında bu adamın cinsel hayatta gerçekten de daha fazlasına ihtiyacı yok gibiydi. Bu onu çok rahatsız ediyordu. Çünkü bunun fantezi dünyasında bile insanlarla bağlantı kuramadığı anlamına geldiğini biliyordu. Bu esas olarak bir kadının içinde kaybolmaya karşı geliştirilmiş savunmadan değil, trajik bir kaybın ardından oluşan genel duygusal kapanmadan kaynaklanan duygu yokluğuna bir örnektir. İlginçtir ki bazı erkekler kadınları nesnelleştirmenin tam tersini yaparlar. pornografi nesnelerine gerçek insanlarmış gibi davranarak pornografiyi öznelleştirir veya kişileştirirler. Gelişkin cinsel fantezilere sahip olmak veya uyarıcı öğelerin, hatta orgazm anının bile kaba sekse dayanmayıp duygusal bir an olduğu bu pornografik malzemelere tepki vermek yaygın durumlardır. Bu duygusal anlar veya simgeler, hülyalı veya isteksiz kadınların yer aldığı melankolik senaryolardan, acı dolu yakarışların eşlik ettiği beden görüntülerinden ve sana aletimi göstereyim veya beni istediğini söyle bebeğim gibi diyalog parçalarından oluşabilir. Fantazideki kadın konuşurken çoğunlukla cinsel olarak kendini adama ve teslimiyet duygularını dile getirir. Ve elbette erkekler fahişelere gittiklerinde bazen cinsel alışverişi pornografik olmayan bir ilişkiye dönüştürmek için paranın gücünü kullanmaya çalışırlar. Bir danışanım daha demin seks yaptığı fahişeyle aralarındaki parasal ilişki de dahil olmak üzere seks politikası üzerinde tartışmayı denediğini anlatmıştı. Gülümsediğimde bana, neden gülüyorsunuz doktor? Hatun beni çok tatlı buldu demişti. Bir başka danışanın bir fahişeyle uzun süreli bir ilişki kurmuştu. Kendini kısıtlı parasal olanakları ve kadının mesleki yükümlülükleri nedeniyle sınırlamış olsa da danışanımın bu kadınla ilişkisi hediye ettiği çiçekler ve mücevherlerle olabildiğince romantikti. Hatta bir keresinde onun için bir şiir bile yazmıştı. Üçüncü bir danışanım da fahişeleri kendisini köstül ve canlı hissetmek için kullanıyor, dokunma ve sarılmaya cinsel boşalmadan daha fazla önem veriyordu. Aslında pornografik nesneleri kişileştirmek ve gerçek kadınları nesneleştirmek birbirine zıt değil, tek ve aynı şeylerdir. Psikolojik açıdan söylersek ikisi de erkeklere kadınlardan tamamen vazgeçmek zorunda kalmadan kadınlardan çok önemli bir meta olma duygusal alanı satın alma olanını sağlar. Bu en açık biçimde çoğu erkeğin gerçek eşleriyle sevişirken daha fazla uyarılmak için hayali kadınlarla ilgili fantaziler kurma eğiliminde görülür. 30'lu yaşlarının başında bir müzisyen olan danışanım hem inanılmaz hem güzel bana resimlerini göstermişti eşinin. Hem de akademik alanlarda yükselen bir yıldız olan kız arkadaşına sırılsıklama aşıktı. Ama onunla sevişirken başka kadınlarla ilgili fantazilerden oluşan fazladan bir uyarılmaya ihtiyaç duyuyordu. Belki de hiç şaşırtıcı olmayan bir şekilde bu başka kadınlar genellikle müzik öğretilerinden eve gelen temizlikçi kadınlara kadar uzanan daha az kışkırtıcı kadınlar oluyordu. Sonradan anlaşıldı ki bu fantazilerin amacı ilişkiye daha büyük bir eşitlik duygusu kazandırabilmekti. Bilinçsiz bir şekilde kız arkadaşının gölgesinde kaldığını hisseden danışanım güç dengesini tersine çevirmeye çalışıyordu. Elbette bu duyguların cinselleştirilmesi bunların bilincine varılmayacağı ve danışanın bu duyguları hiçbir zaman hissedemeyeceği anlamına geliyordu. Aslında bilinç düzeyinde fantazilerini kız arkadaşıyla ilişkisinde daha başarılı olmasına olanak veren afrodizyaklar olarak yaşıyordu. Şimdi bu danışanımın hayali pornografik kadınlarla ilişkisini düşünürseniz bunları kız arkadaşıyla seks yaparken kullanarak gerçek kılmaya çalıştığını görebilirsiniz. Ve kız arkadaşıyla ilişkisini düşünürseniz onunla birlikteyken hayali kadınlarla ilgili fantaziler kurarak kız arkadaşını pornografileştirmeye çalıştığını görebilirsiniz. Yani her iki ilişkide de cinsel tecrübe koruyucu bir duyguyu yokluğu düzeyini koruyordu. Pornografik kadınlar asla gerçek, gerçek kadınlar da asla pornografik olamazlardı. Üçüncü bölümde gördüğümüz gibi erkeklerin duygu yokluğu kendini karşıtından, yani erkek çocukların genç yaşta incinebilirliğinden ve hayatlarındaki ilk kadından ayrılma konusundaki çelişkili arzularından kaynaklanır.